Şimdi Celtic'in bu şeyi, Hegel ikinci bölüm olarak Celtic'in açımlaması diye ben çevirdim. Açılımı da denebilir, açılım. Galiba Entfaltung gibi bir şeydi. Celtic nasıl açılacak ya da nasıl negatifi üzerine alacak ve eğer Celtic gerçekten negatifi bütünüyle dışlıyor olsa, analitik bir Celtic olsa, o zaman o mantığın sonu olacak. Yani her kavram kendi içinde bir dünya olacak. Başkalarıyla bağlantısız. Değil mi? Bu açılım aynı zamanda bağlantıyı kuran bir şey. Celtic nasıl açılacak? Ya da daha önce dönmemiz gereken noktalar varsa oralara dönelim. Açmak oradan buraya gideceğim.
Bir anlamda onu tekrar momentlerle indirgemek demek değil mi?
Ama moment yok Celtic'in. Her şey ondan dışlanmıştı. İlişkisizlikti ve ne diyordu? Yalın sağlam özdeşlik. Ve bu aynı zamanda belirsizliktir.
Evet. Dolayısıyla.
Yani varlığın belirsizliği ya da belirlenimsizliği nasıl kırılıyorsa Celtic'in belirlenimsizliğinde aynı şekilde kırılıyor olması gerekir. Burada hiçbir sorun görmemek gerekir. Celtic'in göreli olduğu konusunda Hegel böyle bir anlatım getirmiyor buraya. Ama Celtic'in belirli olması onu göreli yapmak için yeterli, fazla yeterli. Ya da belirlilik ve görelilik aynı şey demek. Önemli olan Celtic'in belirli olup olmadığını
aslında,
görmek.
Yani tam da belirliliğin ve görelliliğin aynı şey olması Celtic veya sonsuzluk.
Yani evet, evet.
De şey yapalım.
Celtic'in varlıktan ayrımı ne? Varlık içinde aynı şey söyleniyordu. Varlık da tüm belirlenimin dışlanması anlamına geliyor. Tam soyutlama, Celtic soyutlama. Celtic'in kendisi de soyutlama, tüm belirlenimi dışlama. Yani aslına bakarsak her kavram analitik olarak alındığında o duruma düşüyor. Dolaysız, belirlenimsiz ve içeriksiz, ilişkisiz vesaire. Çünkü analitik demek yine ilişkisiz demek. O yüzden Celtic'i varlıktan ayırt etmek için özel bir şey gerekiyor. Yani bu mantığın tamamlanışı olacak aslında. Celtic mantığının tamamlanışı. Çünkü varlık için söylediğimiz şeyleri Celtic için de söylersek onları eşitlemiş oluruz. O eşitsizlik neden oluşuyor?
İçerik.
Celtic'te ilişki var. Varlıkta ilişki yok. Yani varlık dolaysız Celtic, öyle diyebiliriz. Ama Celtic'in kendisi şey, ilişkili.
Varlıkla ilişkili.
Önce
varlıkla ilişkili.
Önce onunla ilişkili. Onu soyutladığımızı düşünüyoruz. Celtic'in varlık olduğunu söylemek şey onu
belirlemek
oluyor mu? Celtic zaten belirli. Ve yani Celtic kendini varlık karşısında belirleme şuydu. Onu çözebilirsek kullanmamız çok verimli olacak ya da zorunlu aslında. Bir şey belirlenimini karşısından alıyor. Başka herhangi bir kavramdan değil. Yani Celtic'in Celtic olmasını belirleyen şey varlık değil.
Celtic'te belirlenim yoktur. Evet.
Tamam.
Belirlenimsiz bir şey olabilir mi?
Nasıl?
Bir şeyin belirlenimsiz olması
Bir şey. Ne olduğunu söylemiyorsun. Hiçbir belirlenim vermiyorsun. Sarı mı, yeşil mi, sert mi, yumuşak mı, iyi mi, kötü mü? Sadece bir şey diyorsun. Bu belirlenimsiz.
Açamıyorsun.
Soyutlama.
Yani Celtic'in belirlenimsiz olması demek. Celtic'ten mutlak kastediyoruz.
Evet.
Bir şeyin belirlenimsiz veya Celtic'in belirlenimsiz olması çok anlamlı gelmiyor. Yani bir şey ancak başka bir şeyle belirlenir. Yani bu
Celtic ama Celtic belirlenirse o zaman onu belirleyen bir şeyi kabul etmek zorunda kalacağız. Tanrı'yı ne belirler?
Celtic olmayı bırakır o zaman.
Tanrı'yı ne belirler?
Tanrı'yı
eğer bir şey tarafından belirlenirse o zaman ikincil olur.
Kendisi belirler Tanrı'yı. Kendisi
güzel.
Belirler. Tamam. Tüm şey
yaptı. Spinoza yani, gibi konuştu. Kalsasıyı, kendinin nedeni, kendinin evet. Belirleyicisi. Tabii kendi başka, o yüzden işte belirlenmiş diyoruz.
Başkası olarak olamadı kendisi
Çünkü Celtic da öyle bir kavram. Yani Celtic olması için onun belirlenmemesi gerekiyor değil mi? Eğer Celtic belirleniyorsa o zaman göreli olacak. Çünkü ilişkili olacak. Yani bir şey ona dokunuyor, bir şey onu belirliyor. O zaman Celtic olma özelliği Celtic olma belirlenimi ortadan silinecek. Ve o zaman problem şu, saltık nasıl devinecek ya da nasıl ilerleyecek? Yani nasıl belirleme geçecek? Şimdi saltığın açılımı...
Saltığı düşündüğümüz zaman zaten onun bir içeriği olduğunu biliyoruz.
Biçim olmak
saltın içeriğinin olmaması gerekiyor. Ama belirleyecekse kendine içeriği olmak zorunda. Aynı zamanda da saltık bütün belirlenimleri de içine alan bir kavram. Yani evet. Her türlü olumluluğu yüklenen...
Yani bir... çok yalın ama o anlamda da...
Evet.
Ama burada yazıyor zaten ya.
Şimdi buralardaki Hegel'in açılamaları pek şey yapmıyor. Yani şey görünmüyor. Aydınlatıcı ve açık görünmüyor. Belki küçük mantıkta daha da yani, iyi olabilir. Şimdi saltık diye bir şey kullanıyor Hegel. Saltık. Yani absolut. Bu şey yani muhtemelen göreliliği dışlayan saltığı kastediyor burada. Çünkü yüklem diye bir şey var. Yüklem saltığın belirlenimi ve saltığın belirlenimi olması demek saltığı hemen göreli yapan saltığın göreli olması anlamına geliyor. O zaman saltık olmaktan çıkıyor. Göreli saltık oluyor. Peki bunları Hegel kullanmıyor. Neden kullanmıyor bilmiyorum. Ya çekindiği için yani şey görünebiliyor.
Yanlış anlaşılıyor
yani falan diye.
Göreli saltık da anlamlı gelmiyor.
Efendim?
Göreli saltık da anlamlı gelmiyor. Yani saltık değil de mi?
Göreli saltık anlamına gelmiyor ama düşünürsek saltığın da
yani,
evet ikisi de eşit. Saltık soyut saltık demek ya da analitik saltık demek. Hiç ilişkisi olmayan saltık. O öyle bir şey analitik olarak olanaklı. Ben soyutlamayla onu yapabilirim ama saltığın gerçeği onun göreli olmasında yatıyor.
Saltık için ikinci bir saltığı kullanmak oradaki saltığın aslında analitik göreli olduğunu söylemek.
Evet.
İtiraf etmek demek
evet. Yani. Cem'in söylediği oydu. Yani saltık ancak
kendisini
belirlerse saltık olabilir. Yani başka bir şey tarafından belirlenirse o zaman sıradan bir şey olacak. Saltık olma özelliği gidecek. Yani saltığın bir özelliği o. Belki de saltığı ayırt eden karakter bu. Yani kendi kendini belirliyor olması, kendisiyle göreli olması. Saltık göreli olmak zorunda. Çünkü çok yalın. Saltık göreli olmak zorunda. Neden biliyor musun? Görelilik yalnızca ve yalnızca ilişkili olmak demek. Saltık ilişkilidir dediğim anda saltık görelidir demiş oluyorum. Bu mantıklı mı? Yapalım. Bu şu an kafamızda yaşadığımız güçlük bu biyokimyasal bir güçlük aslında biliyor musunuz? Yeni bir bağlantının, yeni bir şeyin moleküler sinaps bağlantılarının oluşmasını ilgilendiriyor. Saltığın göreli olduğunu insanın kabul etmesi kafasında buna bağlı pek çok şeyin de aynı zamanda yeniden organize olmasını gerektirecek ya da gerektiriyor şu anda. O ağır bir şey. Yani
o kafa düşünce yorgunluğu. O zaman saltığa gidiyor zaten.
Ne yani yapmış
zaman? O belli bağlantılar varsa
evet.
Beyinde
evet.
O zaman zaten saltık fikrine ulaşabiliyor düşünce. Yani saltık
yoksa yani saltık hep
çünkü dışsal olmaktan çıkıyor saltık ve gerçek bağlantılarını kurmuş oluyor. Mantıksal
güzel.
İlerleyişte.
Şimdi o dışsal bağlantıları yapan felsefe tarihinde Spinoza. Spinoza saltının yüklemlerinden söz ettiği zaman biliyoruz saltın iki tane yüklemi var diyor değil mi Spinoza? Düşünce ve uzam. Descartes'in yüklemleri bunlar aslında. Töz'ün yüklemleri düşünce ve Spinoza'yı okursanız iyi olur. Kapsamdan da okuyabilirsiniz ya da genel kendisini de. Ama Spinoza, Hegel'in bu büyük mantıkta ve daha sonra küçük mantıkta da çok gönderme yaptığı bir felsefeci. Spinoza'nın tözü yüklemlerini kendisi çıkarsayamıyor. Yani Spinoza'nın tözü aslında açılmıyor. Çünkü Spinoza'ya göre hiçbir olumsuzlama içermiyor. O zaman hiçbir devim içermiyor. Parmenides'in devimsiz varlığı gibi. Aynı zamanda devindirmiyor da. Yani çünkü devimsiz devindirici olsa devindirdiği şeyle ilişkiye girmesi gerekecek.
Evet, devindirmek de bir ilişki.
Devindirmek de bir ilişki. Ama Spinoza'nın ve Parmenides'in saltıkları devindirici olmuyorlar çünkü ilişkisizler. Yani De ilişki devimin koşulu. Mesela şeyde Parmenides durumunda eğer her şey doluluksa devim olmayacak. O yüzden boşluğu silmek zorunda. Ama doluluk ve boşluğun ilişkisi, plenum ve vakumun ilişkisi devimin koşulu. Devimi vakumu
peki,
sildiği zaman
kabul etmemiz boşluk, gereken şey ne bu durumda?
Bu durumda boşluk, plenumun vakum oldu. Yani burada planım var, onun yanında vakum da var diye düşünürsek bu anlamsız olur. Bu yine analitik bir düşünce olur, saçma olur bir bakıma. Çünkü mantıksal olarak efendim, mantıksal olarak şuna dikkat edin, planım ve vakumun birliği. Burada kurgu düşünce bunu doğrulamayı gerektiriyor ya da bunu getiriyor. Yani karşıtların birliğini şeye uygularsak, töze uygularsak ya da özdeye uygularsak, doğaya uygularsak, Spinoza'nın nesnesine orada Parmenides'i de bu şeyin içine katarak söylememiz gereken şey plenum ve vakumun birliği. Yani boşluk ve doluluğun birliği bu devimin olanağı ve bu aslında şeyin olanağı, özdeğin olanağı. Yani çünkü özdek şey değil.
İtme ve çekme de aynı.
İtme ve çekmenin yani. Birliği de özdek. Burada itme boşluğa karşılık düşüyor, evet. Görüyorsunuz. Çekme plenumu oluşturan şey. Ve çekmeyi tek başına düşündüğümüz zaman bu şeyin Big Bang kuramını üreten mantığa gidiyoruz. O zaman özdek kendi içine çöküyor. Sonsuz küçüklüğe doğru çöküyor ve orada yani analitik kara, düşünce...
Kara noktalar.
Evet, kara nokta. Evet, yani kara nokta şey demek bir bakıma vakum demek. Çünkü nokta boyutsuz olan şey. Değil mi? Yani nokta, eğer kara delik deseydik biraz kara şey olacaktı. Kara delik değil, kara nokta daha doğru.
Daha doğru.
Çünkü nokta aynı zamanda şey, hiçlik demek. Noktanın boyutu yok. Yani özdeksel ya da uzaysal olarak düşünürsek nokta boyutsuz olan. Uzayın saltık hiçliği. Uzayın saltık hiçliği şey demek, bir bakıma
olmamak.
Olmamak demek ve vakum da olmamakla anlatılabilen bir şey. Yani özdeğin gerçeği, atomun, moleküllerin vesaire bütün bunlar şey özdeki tasarımları aslına bakarsanız bunların hiçbiri özdeğin gerçeği değil. Özdek biçim alıyordu değil mi? Özdek
biçim. Tek başına etmeyi düşündüğümüzde de aynı şeye düşüyoruz. O da olmamaya
götüren bir şey. Evet. Yani yani fizikçilerin bunu düşünmeleri dikkate almaları gereken şey bu. Bunun nasıl dikkate alırlar? Bir şekilde mutlaka şey onu bağlantı yani eğer böyle özdeği sürekli olarak parçalamaya devam ederlerse şey gibi, Zenon'un paradoksunda olduğu gibi her zaman daha öte parçalanacak şey var. Bir bütün var önlerinde. Yani bütün ve parça ilişkisi de parçanın daha yani parçayı elde ettikleri zaman buradaki Hegel'in çözümlemesinde görünen şey oydu. Parçayı elde ettikleri zaman aslında bütün elde ediyorlar. Çünkü o gelinen parça ve bütün karşıtlar olarak bir olan terimler ve burada birinde ötekini bulmamak olanaklı değil. Özdek bu şeyle özdekleri parçalayarak sonsuz küçüklüğe doğru bölme işlemini sürdürmek o şey Zenon'un paradoksuna takılmak anlamına gelecek. Yani hiçbir zaman şeye varmayacaklar.
Ama onlar deneysel yapıyorlar. Zenon söylev olarak onu o şekilde
söylüyor. Hiç fark yok.
Hayır fark yok tabii de yani burada büyük bir deney ortamı var. Parçalama.
Aynı
yani
deney aynı.
Şeyin özdeğin küçüğe yani alınması bir deneyle yapılıyor.
Bir tavşanın yolun yarısını gitmesiyle Zenon'un deneyi örneğinde tavşanın yolun yarısını almasıyla bir elektronun ikiye bölünmesi ya da ona bölünmesi arasında nicelik açısından hiçbir fark yok.
Anlatım salış var. İkisi de doğru.
Çünkü hep yarısı var. Her zaman karşımıza her çıkan zaman şey yine bütün. Ya o yüzden Öküdes'in tanımı neydi? Nokta tanımı parçası olmayan diyordu. Parçası olmamak.
Parçası olmayandan başka bir şey olmasa gerek
diyor. Yani o yanlış şey bir tanım. Aksiyon olarak itirazımız haklı. Çünkü parçası olmayan bir şey olamaz. Değil mi? Eğer yani parçanın kendisi bütün demek.
Bütünse de parçası vardır.
Evet. Evet. Şimdi
hocam saltık. Formüle edebilecek miyim bilmiyorum. Kafamdakileri ama.
Dene.
Koza sui yani bir şeyin kendisinin nedeni olması o şeyin kendini açarken veya açması veya açmaması aynı şey gibi geliyor bana. Yani devinim yoktur demek. Yani çünkü kendi kendisine medeniyse devinim yoktur demek çok haksız bir şey değil. Ve aynı zamanda devin vardır demek. Yani Heraklitos gibi.
Evet.
Devin vardır demekle devin yoktur demek bir anlamda özdeş ve iki aynı şey. İkisi de aynı hakka ve şeye sahip, değere sahip gibi görünüyor. Yani birinin devim yoktur demesi.
He.
Yani koza sui yani. Kendinde alıyorsa gerçekliğini.
Ama kendinin nedeni olması devim değil mi? O bir devim gibi görünüyor. Yani kendi orada.
Ve devim değil gibi de görünüyor.
Öyle görünebilir. Çünkü özdeşlik var. Aistirahada devin var mı? Öyle düşünmeye çalışsak.
Ben görsel olarak baktığım zaman bunun hareketini ben buradaki duran şeye göre bunun
evet.
Hareket etmesini ben buna göre belirliyorum.
Evet.
Ama bir şey kendisinin nedeniyse o şeyin hareket etmediğini söylemeyin.
O zaman etrafında hiçbir şey olmayacak o dediğiniz.
Evet, çünkü kendisinin nedeni zaten. Etrafında hiçbir şey yok.
Olmaması gibi.
Belirlenimsiz. Hiçbir
şimdi
şey yok.
O da dolayısıyla bir şey. Dolayında bir şey olmamak tabii.
Yani benim 2000'li yıllarda yazdığım bir metinde şöyle iddia etmiştim. Heraklitos ve Parmenides aslında aynı şeyi söylüyor.
Hı. Aynı şeyi söylüyorlar. Hangi anlamda söylüyorlar o
yani
önemli.
Şöyle, eğer işte çünkü yani aynı şeyleri söylemiş olurum ama koza sui yani bir şeyin kendisinin nedeni olması ve hiçbir belirlenime sahip olmaması saltığın.
Evet.
O salta oluş demek veya devinimsiz demek ikisi de yanlış değil.
Olabilir. Daha iyi formüle edilebilir. Yani şu an tabii ki onu bekleyemeyiz. Ama Parmenides'in ve Herakleitos'un söyledikleri şeyler belli örtüler, belli açılardan aynı şeyler çakışıyor. Ama aynı zamanda da karşıt şeyler söylüyorlar gibi görünüyor. Bir taraf şey diyor, devim yoktur diyor. Öteki taraf her şey devimdir diyor. Ya da her şey oluştur diyor.
Teorisi ikisinin bir biraz.
Kozasi kendi kendisinin nedeni ise ve başka bir belirlenimi yoksa, belirlenimsiz olan o şeyin oluş olması veya oluş olmaması eşit anlama gelir. Bence.
Olabilir. Yani olabilir bir şeyin kendisiyle orada ya, oluş vardır ve yoktur diyoruz saltık durumunda. Değil mi? Yani anlama geliyor. Hani bir şeyin kendin nedeni.
Ahmet Bey'in başta dediği gibi, bir şeye her şey dersen o şeye aynı zamanda hiçbir şey dersin. Ve bir şeye her şey demekle hiçbir şey demek arasında aslında hiçbir fark yoktur.
Güzel. Bir şeyin kendinin nedeni olması demek, o başkasını karşısına başkası olarak aldığı şeyde kendiyle ilişkiye girmesi demek, değil mi? Ama bir nedensellik var yine de orada. Yani bir koşulluluk ya da bir belirlenim var, bir bağımlılık var. O da onların aynı şey olmamalarını gerektiriyor. Yani ayrıca bir ikinci faktör var. Özün karakteri bu. Öz bölümünün bütün kavramlarının şeyi bu, karakteri bu. O kavramlar karşılarındaki başkasında aynı zamanda kendi kendilerini buluyorlar. Yani mesela olumlu ve olumsuz ya da neden ve etki kavramlarında da eğer bunları bağlayabilirsen çok iyi olur. Çünkü neden etki tarafından belirleniyor, etki neden tarafından belirleniyor. Her ikisi de bunların cause sui, kendinin nedeni oluyor. Çünkü ikisi birler. Yani etkinin neden olduğunu gösterebiliriz ya da nedenin etki olduğunu gösterebiliriz. Bu
devim de tamamen bu değil mi zaten? Devim dediğimizde bu değil mi zaten? İlerleyebilir miydi mantık biriminde varlıktan ilerleyebilir?
İlerlemek ancak şey oluyor, bir şeyin kendisinde kendi başkası olduğu
bulmasıyla.
Bularak. Yani
ilk ilerleme ne peki? Varlıktan ilk ilerleme. Evet. Ne soyut varlıktan ilk ilerleme?
Evet.
Ne?
Ne? Şey yap, devam et.
Bilmiyorum. Yani o kadar soyut bir şeyden olacak. Şimdi, ilk ilerleme nedir?
Şöyle, o zaman tekrar öyle dönelim. Varlık dolaysız olarak gördüğümüz zaman, tamam. Belirlenimsiz, dolaysız belirsiz olarak gördüğümüz zaman analitik anlak şey. Orada kilitleniyor. Çünkü ilerleme yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Hiçbir belirlenim yok.
Yok. Tamam.
Ve
bir ilk ilerleme yapman lazım.
Yani ilk ilerlemeyi yapman demek varlığın kendinde başka bir şey olduğunu göstermen demek. Ama diyoruz ki varlık kendisi. Varlık evet. Eşittir varlık. Tamam. Ve nasıl ilerleyeceğiz?
Hiçbir belirlenim, hiçbir şey yoksa tamamen soyut. Onun içi boş bir şey yani. Bomboş bir şey. Bomboş. Onun için söylenecek hiçbir şey yok.
Bunu söylediğin anda onu yokluk da yapmış.
Tamam. Yok da yapmış.
Aynen öyle ilerliyoruz.
Hadi ilerleyelim. İlk ilerlemeyi yap.
Ali'ye mi ilerlemiş oldun?
Sen
ilerledin.
Ama yok, daha mantıklı, daha tam mantıklı ha. İlerleme şu. Varlık aslında hiç de öyle sanıldığı gibi belirlenimsiz değil.
Ha. Böyle olur.
Çünkü yoksa varlık, yani bir şeyin karşıtı, olumsuzlamayı kendi içinde kapsıyor.
İşte olumsuzlamayı başlatmak istiyorum.
Var zaten varlıkta olumsuzlama. Yani varlık her şeyi kendinden dışladığı gibi her şeyi...
Bu bir olumsuzlama.
Şimdi her şeyi dışlaması onu hiçbir şey yapıyor. Çünkü her şey hiçbir şeyle bir. Yani varlık her şeyi dışlıyorsa... Oradan onun hiçlik şey. Olduğuna geçebilir miyiz? O hiçliğin ve her şeyliğin özdeşliği önemli. Ama daha kolay ve daha sağlam şey. Varlık kendinde olumsuzlama kapsıyor ve kendi karşıtıyla ilişki içinde varlık olarak belirleniyor. Varlık belirleyen ve o belirliliği onu oluş yapıyor. Ya da o belirliliği onun yoklukla birliği anlamına geliyor. Belirli varlık, yani varlığı belirlediğimiz zaman orada varlığı olumsuz bir terimle bir araya getirmiş oluyoruz, değil mi? Dolayısıyla varlık aslında hiçbir zaman varlık değil. Burada da yine Hegel bunları görmüş, belirtmiş. Yani varlık şey değil. Hiçbir zaman kendi başına duran analitik bir soyutlama olamaz. Onu anlak, insan düşüncesinin öyle bir yeteneği var, soyutlama yeteneği var. Ama varlık yoklukla birlikte ya da olumsuz ile birlikte düşünüldüğü zaman zaten kendini hemen oluş olarak gösteriyor. O yüzden Parmenides ve Herakleitos arasında da zaten şey var, böyle bir
ama kolay bir geçiş. Ama bir de varlığın ilk hareketi yapması lazım. İlerlemek için. Bir olumsuzlama yapması lazım.
Var olumsuzlama. Varlığın diyalektiği o. Diyalektik ya da devim. Kavram devinir mi? Falan böyle şeyler konuşuldu geçen kongrelerde. Yani kavram değilmez tabii. Kavram fiziksel bir, uzaysal bir şey değil. Ama ilerleme yapması kendinde her durumda ilerleme kendinde bir şeyin yani olumlu olanın kendinde taşıdığı olumsuzluğu görmekten oluşuyor. Kavram zaten şey öyle bir yerde soyutlanmış bir şekilde durmuyor ve logos bütün bir sistem olarak
o zaman olumsuzu en soyuttan en karmaşaya kadar her şeyi kullanmamız gerekiyor.
Belirli hissediyor.
Tabii. Yani soyut varlıkta da kullanılıyor olumsuz.
Neydi?
Olumsuz her şeyde kullanılıyor.
Evet.
Yani ilk varlıkta olumsuzluk olmasa ilerlemeyecek.
Aslında.
İlerlediği zaman zaten hep olumsuz.
Yani ilk varlık, eğer varlık eşittir varlık olursa, özdeşlik olursa...
Tabii. Ama öyle kalacak o.
Özdeşlikte kalmanın şey.
Özdeşlikte kalacak.
Ara özdeşlikte kalabiliriz ama analitik düşüncede kalabiliriz. Ancak. Anlak olarak kalabiliriz. Soyutlama kalır. Yani soyutlama şey, dışsal derin düşünce.
Ama yine de soyutlamayı yapıyorsan demek ki daha karmaşıktan soyuta gelmiş.
Tersten
gelmiş. O anda bile, zaten soyutlamayı yaptığın anda bile aslında soyutlama...
Somuttan başlıyorsun.
Saatlik ideye de falan da...
Yani soyutlama somuttan yola çıktığı için onu kapsıyor.
Evet.
Moment olarak kapsıyor. Hı. Soyutlama somutu ya da analiz, sentezi koşul olarak alıyor, moment olarak kapsıyor demek zorundayız. Yani analiz ve sentez ayrı şeyler değiller. Analiz her zaman sentezi kapsıyor. Ve bu analitik düşüncenin saflığını görün buradan. Bunlar bebek düşüncesi gibi düşünceler. Yani analitik düşünce sanıyor ki sentezi kapsamıyor, sentezden kurtuluyor. Yalına ulaştığını gördüğü zaman ya da düşündüğü zaman. Ama her zaman sentezle yüklü, her aşamada. Yani yalın ancak kendi karşıtı dolayısıyla yalın olabilir. Yani karmaşık diyelim. Yalının karşıtı kompleks. Karışık değil. Ama analitik düşünce böyle bir şey taşıyor.
Özel kompleksle bütün demek.
Tabii parça bütün ilişkisi var orada.
Herakleitos'un oluş halinde bir
ayrı baştan söyler misin?
Bir şey var. Hareket ve devrimde bir gelişme yok mu? Ötekisi donmuş ve şey.
kendisiyle özdeş, hareketsizlik, devimsizlik. Aynı şey oluyor mu o zaman?
Şimdi, hayır ben Kozasui bağlamında...
Kendine nedeni olması.
Hı-hı, Kozasui ben... bağlamında ben şey yaptım, yani ele aldım bunu. Eğer bir şey kendisinin nedeni ise, o şeye, hareketi veya hareketsizliği yüklemek bir ve aynı şey anlamına gelir. Çünkü belirlenimsiz. Kendi kendini belirliyor. Kendi kendini belirleyen bir şey, bir başkasına ihtiyaç duymadığı için o şeye hareketli veya hareketsiz yüklemek hiç fark etmez.
Yüklem ve ilinek farkını nasıl görüyorsunuz?
Yüklem ve ilinek, şimdi yüklemi normal olarak özneyle ilişkilendiriyoruz değil mi?
Evet, ilerliyor şey. Yüklemle devamlı özneyle ilişkilendiriyoruz.
Evet, dil bilim sistemi olarak.
Yüklem ve ilineği niye sevdiğinizi? Yani ilinek özlem. Beraber düşünüyorum ben.
Evet, sağ olun. Sen çok bittik hala.
Ben düşünüyorum.
Ha, su bitti. Zaten... Evet.
Özlem ilineği.
Şimdi...
Yani...
Burada Hegel saltık yükleme geçiyor şeyden sonra, tözden, yani saltıktan sonra ve saltığın kipleri diyor. O burada büyük ölçüde Spinoza'nın saltık ya da töz kavramını, yani töz kavramı daha sonra geliyor. Bu şimdi edimsellik alanında şey var, edimsellikte. Edimsellik alanında kendi sayısına bakıyorum. Şimdi Hegel'in edimsellik alanını bölümlemesi saltık, edimsellik ve saltık ilişki. Yani saltık ilişki dediği tözün ilişkisi. Bu böyle bir çözümleme yapmış. Yani orada saltığı almış. Şimdi konuştuğumuz konu oydu. Şimdi edimselliğe geçiyor. Edimsellikte olumsallık, olanak, zorunluluk onları inceliyor. Ondan sonra töze geçiyor. Tözde saltık ilişki diyor o bölüme ve orada da incelediği nedensellik ilişkisi aslında. Yani gerçekten çok sağlam bir bölümleme var burada ya da biraz modifiye edilecek bir bölümleme var. Çünkü burada dikkat edeceğimiz şey şu, bu önümüzdeki haftalarda gireceğiz onlara. Töz alanı, ilinek ve töz ilişkisi. Ama orada Hegel bir tözler çokluğunu varsayıyor. Kanatlar çokluğu gibi bir şey. Ve onların ilişkilerini saltık ilişki olarak inceliyor. Saltık ilişki, nedensellik ilişkisi, neden etki ilişkisi ve neden ve etki ilişkisinde neden ve etkinin birliğini gösterdiği zaman şeye geçiyor, evrensel, yani kavramın ilişkisine geçmiş oluyor. Ya da yine şöyle bir mantık izliyor, nedensellik alanı, zorunluluk alanı. Değil mi? Hı hı. Ve zorunluluk kavramına geldiği zaman düşünce, oradan sıçrayabileceği nokta ya da geçebileceği şey özgürlük olmak zorunda. Ve özgürlük doğada töz alanında olmayan bir şey. Spinoza o yüzden insana özgürlüğü yatsıyor. Çünkü Spinoza için her şey töz. Ve töz zorunluluk alanı. Ama zorunluluk alanından özgürlük alanına geçiş şey oluyor. Özden kavrama geçiş gibi oluyor. Öz alanından kavrama geçişi yaptırıyor o şeye mantığa. Özgürlükten zorunluğa geçmek şey mantıksal olarak daha kolay açımlanabilecek bir şey, düşünülebilecek bir şey. Ama o geçiş Hegel'in sisteminde beraberinde bütün bir alanın ya da bütün bir şeyin, mantık bölümünün, yani mantıksa, öz mantığının kavram mantığına geçişini de gerçekleştiriyor. Zorunluluktan özgürlüğe, kavram özgürlük alanı diyor. Özgürlük ve zorunlu şey yapacağız, daha iyi açımlayacağız. Yani...
Ama orada söylediğim şeyde bir şeye dikkatimi çekti. Yani Hegel'deki köz anlayışıyla, Spinoza'daki töz anlayışı farklı. Spinoza töz derken o bir tek işte saltıktan ve o yeni sözünü ettiğimiz tanrıyı kastederek söz ediyor herhalde. Spinoza yani oraya varıyor. Oradan geliyor. Hegel'de ise öyle değil. Birden fazla tözden söz ederken Değil mi?
Orada şu bağlı.
Tabii.
Yani farklı bir şey. Şu,
yani orada...
Spinoza'dan farklı bir şey. Yani onun... Ama köz değil de közlerden bahsediyor olması...
Spinoza için tabii tözde...
Yani Spinoza'nın töz anlayışı gibi değil Hegel'deki.
Değil. Leibniz'in monadolojisi gibi.
Gibi, evet. Ona belki
çünkü Spinoza'da yok. Bir tek töz var. Yani belki tözler çokluğu gelmiş. Kabul etmiyor Spinoza.
Neden ve etkinin aynı şey olması anlamında.
Evet.
Etki aynı zamanda bir töz.
Aristoteles gibi kullanıyor bir bakıma. Evet. Çünkü Aristoteles için tekil olan şey töz. Ve bu nedensellik ilişkisine giren tözler aynı zamanda şeyler. Tekil bireysel nesneler. Orada tamam Spinoza'nın tözünü kullanmıyor. Monadı da kullanmıyor. Yani şeyin Leibniz'in monatları da değil. Çünkü o monatlar ilişkisiz o şekilde. Neden
ama
etki?
Tekil olanlar birbirinin yani karşıtı olduğu için ve birbiriyle bir ve özdeş olduğu için bir anlamda aslında bir birliğe de varmış oluyor yani tözlerin çokluğundan bahsederken aslında tözlerin birliğinden bahsetmiş olmuyor mu?
Tözlerin çokluğunu Spinoza'nın anlamında öyle bir şey söylemiyor. Hegel'in onlar arasındaki ilişkiyi incelemesi nedensellik bağlantısında oluyor. Yani neden etki kavramlarının.
Neden? Ama orada Cem'in söylediği etki... bir şey anımsattım. Unutmadan söyleyeyim. Yani o dediğin şeye ulaşmamak için bu tözlerin asla bileşime giremeyecek tözler olduğunu kastediyor diye düşünüyorum.
O monatlar öyle, monatlar bileşime
giremiyor. Hegel'in anlayışı için söylüyorum.
Evet.
O zaman tözler arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyor?
Evet. Ya nasıl kurabilir?
Tözlerin yani karşıt ve bir anlamda birliğe ulaşması gerekir.
Tözler arasındaki ilişki nedensellik ilişkisi. Yani töz ve iğnek ilişkisi var, değil mi? Tözsellik ilişkisi diyor, nedensellik ilişkisi ve etkileşim. Şimdi önce tözsellik ilişkisini alıyor bu şeyde, erimsellik bölümünde. Yani biz şu an erimselliğin birinci bölümünü konuştuk, saltık üzerine olan bölümü. Ondan sonra olumsallık, zorunluluk, özgürlük, olanak falan var, değil mi? Ona tekrar gireceğiz ve tözsellik ilişkisi, töz ve iğneğin ilişkisi orada... Onu haftaya ele alacağız. Yani ilnek ve töz ilişkisinin anlamını, onu çözümlemesini. Ondan sonra nedensellik ilişkisine geçiyor Hegel. Yani tözün...
ilnekle ilişkide, tözün ilişkisinde bir karşılıklı tözsel bir ilişki yok. Ama zorunluluk alanında ya da nedensellik alanında daha doğrusu bir karşıt tözsel ilişki. Evet. Ya da tözlerin ilişkisi. Orada da neden ve etkinin birliği, yani nedenin aynı zamanda etkinin ikisi de tözsel olması gibi bir şey çıkarıyorum, bilmiyorum.
Doğru. Neden ve etkinin birliği mi, bir arada oluşları mı?
Şimdi
birbirine ihtiyaç duymak.
İsterseniz şey yapalım.
Burada farklı tözlerden söz ederken, yani etik manada hiçbir şekilde karşıt olamayacak sözlerden
bir şey. Şimdi...